Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Barilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi aşağıdan 3 noktaya bir dokunun. Bugün çok eğlenceli bir arşiv çalışması yapacağız. Eğlenceli derken mideniz bulanacak yine kaçınılmaz olarak ama diyeceksiniz ki çok gönül rahatlığıyla üstelik. Etrafınızdan hani çok yüksek sesle ben falan diyen ortamlara ip atan tiplere hadi lan oradan yalan söylüyorsun diyebileceksiniz gönül rahatlığıyla. Aşağıdan 3 noktaya dokunsun periskop izleyicileri, onun hemen yanında yayını paylaş tuşu olacak. Onlar oradan paylaşsınlar. Ben de şu an itibariyle sosyal medyadan Twitter üzerinden yaptım zaten. Geçen hafta durduk yere, aslında durduk yere değil yani bir iktidarın ortağıyla beraber hem iktidarın sahibinin hem de onun küçük ortağının, ne güzel Bodrum'da Atça Feribotu'ndan da günaydın geldi, oraya da günaydın diyeyim Gülper Hanım. Küçük ortağıyla birlikte iktidarın sahibinin artık iktidarını koruyabilmek için açtığı bütün tartışmaların nasıl duvara tosladığını, toplumun her kesim tarafından gerçekten nasıl bir mide bulantısı ve iğrenme hissiyle karşılandığını görüyoruz. İş o kadar saçma hale geldi ki bir miting meydanına 30 bin kişiyi topladıktan sonra herkese söylüyoruz ama ısrarla işte düğünlere gitmekten vazgeçmiyorlar, mesafeye dikkat edin falan gibi saçma sapan insanın aklını zorlayan yalanlar söylenmeye başladı artık. Akılla iler tutar bir yanı yok. Hepimiz görüyoruz bunu. Öyle işler yapılıyor ki Türkiye'de muhalefetin ısrarla söylüyorum. Hani bazılarınız rahatsız oluyorsunuz bundan, biliyorsunuz. Geçen hafta iki gün konuştuk. İkinci günün sonunda yeter artık ya, muhalefete daha fazla vurmayalım mesajları gelmeye başladı. Vurmak değil bu ama bunu böyle, bu şekilde konuşmak zorundayız. Muhalefetin çapsızlığı nedeniyle hani sürekli aman Aziz abi ağzımızın tadı bozulmasın diye yaklaştığı için mevzuya sürekli olarak sineye çekilen, iktidar ortalığı karıştırmaya çalışıyor ya, bu oyuna gelmemek lazım falan denilerek hayatımızın içine tükürülen bir dönem yaşıyoruz. Son olarak Heybeliada'da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk salgın hastanesi olan sanatoryum Diyanet İşleri'ne devredildi. İslam Eğitim Merkezi yapılmak üzere. Şimdi dün ben de geç gördüm ama sevgili Burak Birsen kardeşim söylemiş zaten. Burada sorulacak bir tane soru var ya. Ya bir, siz Türkiye'de pandemi hastanelerinin gereğine inanıyor musunuz? Yani bize hastane lazım mı? Hayır mı cevabınız? Hayırsa cevabınız, daha iki gün önce Sağlık Bakanı Ankara'da Numune Hastanesi'ni, Antalya'da bilmem ne hastanesini, Samsun'da bilmem ne hastanesini tekrar açacağız diye niye söyledi? Havaalanının göbeğine niye hastane açtınız ya? Pistin içine tükürerek. Çünkü yalancısınız, derdiniz bu değil. O havaalanını yok etmekti amaç. İstanbul Atatürk Havaalanı. Yok ettiniz. Kına yakın. Peki diyelim ki sizin derdiniz hakikaten Türkiye'de hastane açmak gerekiyor, şart. Ya o zaman böyle var olan bir hastaneyi niye yok ediyorsunuz? Yapılan şeyin akılla, izanla uzak yakın alakası yok. Ama bakın göreceksiniz. Dün başladılar. Bugün de muhalefetin sözcüleri çıkıp buna işte kanımızın son damlası. Geç bunları, geç. Onlar oldu bitti artık. Geç. Senin planın, programın ne? Bunlar görünmediği için ortada. İnsanlar çok daha rahat tutuyor. Bakın Türkiye'de şöyle bir muhalefet anlayışına ihtiyaç var. Merak etmeyin, biz bugün muhalefet konuşmayacağız. Geçin onları. Ama şöyle bir muhalefet anlayışına ihtiyaç var. Kararlı. Dediğini söylerken burada hep konuştuğumuz halk dal kavukluğunu yapmamayı göze alabilen, bunun için gerekirse oy kullanmayı, oy kaybetmeyi bile göze alabilen bir muhalefet. Yani bana kalırsa burada söylenecek şey, Diyanet İşleri Başkanlığı gözü doymuyor artık, hakikaten gözü doymuyor. 200 dekar o alanın toplam büyüklüğü. 200 dekar ne demek? Hani eskiden ortaokulda öğretilirdi, artık öğretilmiyor. Ar, dekar, hektar diye gider ya, 100 metrekare. Ar 1000 metrekare, dekar 10 bin metrekare, hektar 200 bin metrekare. Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapacak ya? Bugüne kadar kime ne faydası olmuş da 200 bin metrekarelik hem de Heybeliada'da bir araziye sahip olacak? Bugün çıkıp şunu söyleyecek bir muhalefet anlayışına ihtiyaç var. Çok net. Biz iktidara geldiğimizde, ben siyasetçi değilim Allah korusun da, biz iktidara geldiğimizde burayı geri alacağız. Gerçekten Bu alanı Diyanet İşleri Başkanlığından geri alacağız. Şimdi diyeceksiniz ki ama toplumun büyük bölümü yani bundan tedirgin olur. İşte tam da siyaset böyle yapılmak zorunda. Yoksa biz aynı çukurun içinde debelenmeye devam edeceğiz. Israrla. Elbette şu dakika itibariyle Türkiye'de yapılacak pek çok düzenleme gibi. Mesela bence söylenmesi gereken Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağım. Bu kadar net. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağım. Bu kadar net. Söylenebilir mi? Yapılabilir mi? Şu dakika itibariyle değil ama yapılmalı. Bugünün düzeni içinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kimseye 5 kuruşluk faydası yok. 13,5 katrilyon lira para yiyor. Şimdi binalara da arsalara da çökmeye başladı. 200 bin metrekare Heybeliada'da arazisi var artık. Ne için? Ne yapacak ya? Bir anlatın lütfen. İçinizde bir tane insan evladı var mı anlayan? Yok değil mi? Ama Türkiye bakın bunu tartışıyor. Gerekçe ne biliyor musunuz? Gerekçe yitip giden bir iktidarın kendini kurtarma çabası. Saçma sapan tartışmalar. Ayasofya ile başladı hikaye biliyorsunuz. Ta o gün burada konuştuk dedik ki bir sabah çıkıp Kardak kayalıklarında Türk askeri var sözü duyabiliriz. Çünkü çaresiz sağa sola saldıracak. Abuk sabuk şeylerle uğraşıldı. İnsanlara saldırıldı, insanlara o atıldı, bu atıldı. Geç bunların hepsini. Gelip öyle bir yerde tıkandı ki hiçbiri karşılık bulmayınca Ayasofya'ya 350 bin kişi topladım dedi. Kimse ciddiye almadı. Saçma sapan tartışmalar, Giresun'da insanların üzerine çay atılması falan. Bütün bunları geçtim. Şimdi iş geldi. Devlet Bahçeli'nin üstelik çıkışıyla idam tartışmasına. Ben de istedim ki Türkiye'de İdam tartışmaları aslında geçmişimizi, yakın tarihimizi nasıl şekillendirmiş? Bir parça bunu konuşalım. Çünkü eğer bunu konuşmayacak olursak biz hafızasını tazeleyemeyen bir toplumuz zaten. Biraz da böyle bu işin kolaycılığına kaçmayı sevdiğimiz için oluyor bunlar. Hafızamızı tazeleyemediğimiz zaman da başımıza hep şu geliyor. Birileri bizim adımıza karar veriyor. Abuk sabuk bir iş yapıyor. Saçma sapan kıçından uydurarak bir iş yapıyor. Biz de sineye çekmek zorunda kalıyoruz. Türkiye'de idam tartışmaları nasıl başlamış, nereye gelmiş? Ama bir şey söyleyeyim mi size? Mesela bunun içinde duyduğunuz bazı şeyler sizi güldürecek, gülümsetecek. Unutmamak zorundasınız. Unutmamak zorundayız. Çünkü bu tartışmaların dışında kalırsak birilerinin kandırmasına da maruz kalırız. Bu iktidar partisinin mecliste sadece pala bıyığıyla meşhur olan, başka da hiçbir numarası olmayan hukukçu bir milletvekilinin açabileceği bir tartışma değil. Onu çoktan aşacak bir tartışma bu. Peki neden bugün gündeme geliyor? Yani üst üste yaşanan kadın cinayetlerinin içinde Türkiye'de kadınları koruyamayan, altını çizerek söylüyorum. Türkiye'de kadınları koruyamayan devlet, onların katillerini idam ederek yitip gitmelerinin karşılığını ödetebileceğini mi zannediyor? Böyle bir şey olmayacak ki. Eğer olsaydı son 15 yıl boyunca ortalama günde bir kadın cinayetine şahit olmazdık. Çünkü burada asıl olan hikaye katillerin ortadan kaldırılması değil, katliama engel olunması. O kadınların yaşar kılınabilmesi. Bu konuda üzerine düşeni yapmayan devlet anlayışı Türkiye'de şimdi çıkıp idam tartışmasını bunun üzerinden bir yere yerleştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin yitip giden gencecik çocuklarının üzerinden idam tartışması alevlendirmeye çalışıyor. Ama bunun sonu yok ki. Bu tartışma hiçbir yere bağlanmayacak, göreceksiniz. Çünkü bu tartışma mecliste en alevlendiği anda Türkiye'de özellikle şu tartışmanın içinde tıkılıp kalacak. Ya tecavüz suçluları, çocuk istismarcıları bilmem neler bunlara da olmasın mı canım? Türkiye'de bunun karşısına çıkacak muhalefet yok. Bir daha söyleyeyim mi? Türkiye'de bunun karşısına çıkacak muhalefet yok. Yani burada infazın gerçekleşip gerçekleşmemesi başka bir durum, başka bir sonuç arz ediyor bizim açımızdan. Ama şunu öne çıkartarak söylemek zorundayız ki Türkiye'de muhalefetin buna ilişkin bir tezi yok. Yok. Oysa bakın Türkiye'de idamlar tarihi nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor? Şimdi burada size vereceğim rakamlar, BBC'nin bu konuda bir çalışması var. Ben de bir dosya olarak ayırmıştım bunu. Üzerinde başka şekilde çalışıp en azından aklımızın bir yerinde kalsın diye. Bizim idam cezası tarihimiz, Türkiye Cumhuriyeti idam cezası tarihi aslında İstiklal Mahkemelerini içine alan bir süreç. O dönemde yeni kurulmaya çalışılan Cumhuriyet'in karşısında olanlar İstiklal Mahkemeleri tarafından cezalandırılıyor ve o dönemin rakamları size vereceğim rakamlara dahil değil. Çünkü orada kayıtlar, tutanaklar bir parça daha karışmış durumda. Yani ortaya çıkıp şunu net şekilde bu kadar insan, bu kadarı kadın, bu kadarı erkek, bu kadarı şu yaşın üzerinde falan deme şansımız yok. Bir takım kayıtlar tutulmuş Ama kayıtlar çok muğlak. Bununla yüzleşmeli miyiz yerden göğe kadar? Yerden göğe kadar hiç evirip çevirmeden hem de. Ama burada konuşacağımız, burada yapacağımız, söyleyeceğimiz şeyler o düzene dahil değil. Öyle bir durum değil. Türkiye'de fiilen 2000 yılından aslında şöyle söyleyelim. 38 yıldır Türkiye'de fiilen idam uygulanmıyor. Ve biz 20 senesinde, bunun son 20 senesi içinde hukuken de dışına çıkmış durumdayız. 38 senedir yok zaten bizde idam. Fiilen uygulanmış durumda değil. Ama 38 sene önce en son 2 idam cezasının infazıyla birlikte burada uygulanan idamlar aslında karşılıklı bir intikam alma sürecinin aracı olarak kullanılmış. Demin dedim ya istiklal mahkemelerinin içinde yok diye. Bakın şimdi, Türkiye'de idam tarihi 1920 ile 84 yılları arasında 15'i kadın, toplam 712 infazla sonuçlanmış. 712 kişi infaz edilmiş. Demin dediğim gibi istiklal mahkemeleri sayısı buna dahil değil. Onu bir kenara koyun. Askeri darbeler dönemi Türkiye'de idamın en yoğun yaşandığı dönem olmuş. Bülent Tanör'ün İnsan Hakları Sorunu, Türkiye'de İnsan Hakları Sorunu kitabının içinde bir takım veriler var. Diyor ki sivil yılların infaz ortalaması 2, askeri yılların infaz ortalaması 13,5. Bu kadar fark var arada. Neredeyse 7 katına çıkmış durumda askeri dönemlerde. Aslında bunun da gerekçesini biliyoruz. 27 Mayıs'tan sonra, 1960 darbesinden sonra Adnan Menderes, Fatih Rüştü, Zorlu ve Hasan Polat'ın idamı ve 1971'in ardından, 12 Mart muhtırasının ardından 3'e 3 isteriz denilerek Deniz'in, Yusuf'un ve Hüseyin'in idamı o süreci kendi içinde bir takım tamamlamalar gibi gösteriyor aslında. Toplamda 1971 muhtırasının ardına baktığınızda böyle gidiyor. Ama 12 Eylül'de 1980 darbesi olduktan sonra askeri mahkemelerin ilk aklına gelen şey idam cezasının tekrarı oluyor. Ve şöyle bir düzenleme yapılıyor. Normalde 1971'den sonra idam cezasının uygulanmasının kamu yararı açısından önemi olduğu söylendiği halde 1980'den sonra yapılan düzenlemede deniyor ki ölüm cezasının yerine getirilmemesinde bir kamu yararı yok. Böyle bir düzenleme. Niye? Faşist bir cuntasınız siz. İstediğiniz oluyor. Ne kadar benziyor değil mi? Bir sabah kalkıp cart diye kararname yayınlıyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Hiç değişmiyor hayatınızda. 12 Eylül'den sonra yapılan bu düzenlemeyle 50 insan idam ediliyor. 50. Sadece 12 Eylül 1980 döneminde. Ama burada BBC'nin yaptığı çalışmada da söylendiği gibi hiçbir şekilde ya bu kamu yararı ne kardeşim? Bu kamu yararı nasıl yapılacak? Bu tartışma olmuyor Türkiye'de. Hatta yine BBC'nin yazısında söylendiği gibi İlyas Has idam ediliyor. Onun infazı oylanırken mecliste asmayalım da besleyelim mi tartışması elbette bir tartışma, Kenan Evren'in mezarında ters dönsün, Kenan Evren'in üzerinden tartışılacak bir şey eyvallah da burada size söyleyeceğim başka bir şey. İlyas Has'ın ölüm cezasının yerine getirilmesi mecliste oylandıktan sonra infaz ediliyor. En son 1984'te zaten işte Hıdır Aslan'la İlyas Has son iki infazdır o 1984'te. Dedim yani onun üzerinden 36 yıldır yok bizde. Fiilen de yok zaten. Ama meclisteki tutanağı, mecliste çünkü sonuçta idamın oylanması gerekiyor infazının. Yarım sayfa biliyor musunuz? Yarım sayfa. Konuşulmamış bile. Konuşmamış insanlar. Yarım sayfada iki insanın infazı oylanmış. Bu kadar. Bitmiş. Eller kaldıranlar, indirenler, kabul edenler, etmeyenler yarım sayfada iki insanın hayatına son verilmesine karar verilmiş. Buradaki bu kamu yararı hikayesi var ya, hiç gündeme gelmeyen kamu yararı ne zaman iktidarların ayağı, bacağı, kolu, kıçı, başı sıkışsa hemen gündeme getirilmiş. 2002 yılında 3 Ağustos'ta o dönem ki hani ortamı size biraz daha hatırlatayım aklınızda kalsın nasıl bir düzen olduğunu. 57. Cumhuriyet Hükümeti, DSP, ANAP, MHP hükümeti. Sallantıda artık aralarında öyle bir kriz var ki Devlet Bahçeli hemen o yazının başında Kasım ayında seçim yapılmasına ilişkin kendi kararını Antalya Korkuteli yayladı açıklamış gazetecilerin önünde falan. İktidar zorlamış baya. 3 Kasım'da seçim yapalım, yapalım, yapalım, yapalım. Tamam. 3 Ağustos'ta bir düzenleme yapılıyor. Deniyor ki savaş ve çok zaruri haller, yakın savaş tehdidi dışında idam cezası kaldırılıyor. Şimdi bunun tartışmaları meclisteki en kanlı tartışmalardı. Benim de gazeteci olarak hatırladım. Hatta öyle şeyler yapıldı ki ortağının Adalet Bakanı'nın konuşmasını engelledi MHP milletvekilleri. Ama bir yandan da ortaklık devam ettiriliyor. Bir protokol imzalanması gerekiyor çünkü. İktidarda olan da üçlü bir koalisyon. ANAP, DSP, MHP. Merhum Ecevit başbakan. Mesut Yılmaz'la Devlet Bahçeli de başbakan yardımcıları. Bu arada herkes kanlı bıçaklı. Hani birbirlerini sokakta yakalasalar dalacak durumdalar. Şöyle düşünün, o dönemde bütün haber kanalları, haberimin kanalları aynı katta odaları bulunan 3 koalisyon ortağının Ecevit'in, Bahçeli'nin ve Mesut Yılmaz'ın birbirlerinin odasına gitmesini son dakika haberi yapıyordu. Yaşı yetmeyenler hatırlamaz. Yaşı yetenler yetmeyenleri hatırlatsın. Çok uzak bir geçmişten de bahsetmiyoruz üstelik. 18 yıllık Türkiye'nin yakın tarihi içinde 18 yıllık. Ve burada bunun imzalanması, yani bu protokolün imzalanması gerçekten çok kanlı bir süreç sonunda oldu. Çünkü Devlet Bahçeli bir yandan partisinin tabanını tutmaya çalışıyordu. Diğer yandan koalisyonu bozan kişi olmak istemiyordu. Çünkü aralarında böyle bir saçmalık vardı. Masayı ben terk ettim dememeye çalışıyordu herkes. Düşünün, esnaf eylemleri falan yapılıyor. Yazar kasa fırlatılmış. Hatırlayın işte o dönemi. Bir yandan tezgah var. İnternet siteleri üzerinden saldırı başlamış. Yalan dolan haberler başlamış. 28 Şubat'ın kışkırtıcıları ortada. Sakallı cübbeli sarıklı tipler. Sokakta namaz kılanlar. Her şey patlamış durumda. Gerçekten böyle Türkiye yokuş aşağı gidiyor. Devlet Bahçeli erken seçim kararı alındı. Aslında pek çok insan şunu söyler, hani erken seçim kararının bedeliydi o şartla sadece diye. Bir Avrupa Birliği uyum paketi çıkartıldı ve idam cezası Türkiye'de kaldırıldı. Demin dediğim haller dışında. Savaş ve çok yakın savaş tehdidi. Cümle bu. Savaş ve çok yakın savaş tehdidi. Kapış. Kaldırıldı. Şimdi seçim dönemi yaklaşıyor. 3 Kasım 2002'de seçim yapılacak. Seçim öncesinde 3 Ağustos'ta bu düzenleme yapılmış ya, arada bir şey yok, hakikaten bir şey yok. Hani Eylül ve Ekim ayları kalmış sadece. 2 aylık bir dönemden bahsediyoruz. Bir yandan propaganda yapmak zorundasınız. Ben de bir muhabir olarak hem iktidar partilerinin hem işte o dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi bir sene olmuş kurulalı, onları takip ediyoruz. Bütün meydanlarda Devlet Bahçeli'ye bu soru soruldu. Çünkü seçimden önce APO'yu mutlaka asacağız propagandası yapıyordu Devlet Bahçeli. Mutlaka asacağız. Biz iktidara geleceğiz. Asacağız. Öyle yapacağız. Böyle yapacağız falan. Ve 2002 seçimleri, 3 Kasım 2002 seçimleri bir yapıldı. Bütün koalisyon partileri dışarıda kaldı. Hepsi. Üçünün de bileti kesildi. Dışarıda. Türkiye iki partili bir parlamentoya sahip oldu bir anda. 3 Kasım 2002 seçimlerinin sonunda biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi iki partili bir meclis kuruldu. Bu partiler dışarıda kaldıktan sonra artık tartışma da dışarıda kalmış gibi görünüyordu. Niye? Çünkü o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi takiye ruhuna işlemiş bir sistemin içinden, siyasal İslamcı gelenekten geldiği için Avrupa Birliği'ne şirin görünme çabasındaydı. Ve Avrupa Birliği'nin aslında ilk protokolle kaldırılan 6 numaralı, o dönemki adıyla 6 numaralı protokolü gelindi ve öyle bir noktaya tıkandı ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa'ya kendini anlatmak, dış dünyaya kendini tanıtmak konusundaki en büyük belgesiydi bu. Bakın biz bunu kaldırdık, biz idam taraftarı değiliz, idamın peşinde gitmeyeceğiz. Biz insan hakları, demokrasi, işte o dönemde çok konuşulan hani Kopenhag kriterleri, Avrupa Birliği'nin siyasi kriterleri, Maastricht kriterleri, ekonomik kriterleri, olsun, olursa olur, olmazsa Kopenhag kriterlerine Ankara kriterleri deriz, Maastricht kriterlerine İstanbul kriterleri deriz, yürürüz falan filan, hatırlıyor musunuz? O coşkuyla Adalet ve Kalkınma Partisi dedi ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 numaralı protokolünü biz imzalıyoruz kardeşim. Tarih 15 Ocak 2003. Siz 3 Kasım'da daha hiçbir şey değil yani 2 ay önce iktidara gelmişsiniz. Partinizin genel başkanı başbakan olamamış, Erdoğan daha milletvekili değil çünkü. Böyle bir sürecin içinde Adalet ve Kalkınma Partisi bu protokolü imzaladı. Savaş ve yakın savaş tehdidi. Yani barış hallerinde, ez cümle öyle söyleyelim, barış durumunda idam cezası uygulanamaz, infaz edilemez. Tamam, bunu uyguladı. Fakat Avrupa Birliği'nin bir de 13 numaralı protokolü vardı. 13 numaralı protokolde diyordu ki, Hayır, bu yetmez kardeşim. Barış zamanını da çıkart. Savaş zamanını da çıkart. Hiçbir koşul ve şart altında idam cezası uygulanamaz ifadesi taşısın. Bizim protokolümüzde var, Avrupa Birliği ile 13 numaralı protokol. 7 Mayıs 2004. Ondan bir sene sonra, yani kabaca 1,5 yıllık iktidarının içinde Adalet ve Kalkınma Partisi bu protokolü de imzaladı. Tek başına iktidar. Mecliste bu arada iki parti var zaten. AKP son derece güçlü, Tayyip Erdoğan son derece güçlü. Bu imza atıldığında başbakan zaten artık onun elinde ve imzayı çaktı. Türkiye'de fiilen idam cezası kalkmış oldu. Tarih 7 Mayıs 2004. Anlattığım süreç bu. Yani biz son 16 yıldır zaten hiçbir şekilde idam cezasının tarafı değiliz. Avrupa Birliği ile 13 numaralı protokolü imzaladıktan sonra bu işin zaten diğer tarafındayız. AB ülkelerinin tamamında. Yani bu iş aslında eğer böyle bir şey konuşuluyorsa buna imzayı attığın zaman senin Avrupa Birliği ile bütün ilişkin bitecek demek. Bu öyle büyük bir yalan ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Çünkü hala ısrarla şunu söyleyen bir iktidar var. İkiyüzlü bir iktidar ve ikiyüzlü bir ortağı var. Diyorlar ki Avrupa Birliği bizim için hala bir hedef. Siyasi bir hedef değil. İnsan hakları, insanca yaşamak, onurluca bir hayat sürebilmek için bir hedef. Doğru mu? Ama bunu imzaladığın anda gidiyorsun. Ben bunu kaldırdım. Öyle bir şey olamaz. Yapamazsın. Yalan söylüyorsun. Çok net bir şekilde yalan söylüyorsun üstelik. İş bitti mi? Hayır, hafıza tazeleyeceğiz kardeşim, hafıza tazeleyeceğiz. Yok öyle kaçmaca. Biri oradan sallayacak, öbürü oradan gürleyecek, biz de yutacağız. Yok öyle. Ben muhabir olarak bunların tamamına ama tamamına şahit oldum. Hepsi Türkiye'nin yakın tarihi içinde benim de şahit olduğum muhabir olarak haberlerini yaptığım işler. 29 Haziran 1999 silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan Abdullah Öcalan idam cezasına mahkum edildi. Ama ölüm cezası kaldırıldı ya, hani hem 6 numaralı protokol hem 13 numaralı protokol artık tamamen yasal düzlemden çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi cezası. 2007 yılında seçimler yapılacak. İlk seçimler artık. Düşünün 2002'de iktidara gelmiş AKP, iki partili bir meclisin içinde ince ince kırılmalar başlamış, bıdırdanmalar başlamış. Artık yeni partilerden söz ediliyor. Kimler gelecek, kimler gidecek? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 30 Haziran 2007 tarihinde. Arşiv pis bir şey ya. Arşiv pis bir şey, boktan bir şey. Ama önemli bir şey. 30 Haziran 2007 tarihinde Erzurum'da istasyon meydanında Devlet Bahçeli eline bir ip aldı ve fırlattı. Dedi ki tek başına iktidar olan sensin. Neden asmadın? Abdullah Öcalan'dan bahsediliyor. Oğluna gemi alacak kadar param var da. Lütfen dikkatli dinleyin. Bugünün can ciğer kuzu sarması, Erzurum dolması, fıstıklı künefesi hepsi iktidar ortakları o gün böyle konuşuyorlar. Oğluna gemi alacak kadar param var da onu asacak kadar ip mi alamıyorsun? Al sana ip. Hadi as. 30 Haziran 2007. Erzurum istasyon meydanı. Bir gün sonra siyasi partiler miting yapıyor takır takır. Tayyip Erdoğan hem de Mersin'de, hani benim için çok özel bir yer biliyorsunuz. Mersin meydanında miting yapıyor. Bu kardeşiniz de orada. Mersin'de söylediği söz şu. Lütfen dikkatli dinleyin. Dün Erzurum'da gayet de aktörlük yönü var. Aktörlük. Elinde iple dolaşıyor. Bana ip gönderiyor. Al da idam et diyor. Bu kadar mahir dinde sana teslim ettikleri zaman yasalar, kanun, yargı neyse yargı kararını verdiği zaman iktidardaydın. İp yoksa millet sana ip gönderirdi. Bu işi halletseydin ya niye etmedin? Şu anda bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü bugün bunları söylememiş gibi davranıyor siyasal İslamcılar Türkiye'de. Yalan söylediklerini bilin, arşiv böyle bir şey. Şu anda bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Artık idamların ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir dönemde ip atmak kanunlara ne kadar uzak olduğunun da bir gereğidir. Bunlardan da haberin yok. Ne gelişiyor ne bitiyor haberi bile yok. Ne diyor? Şahsım. Böyle bir dönemde ip atmak kanunlara ne kadar uzak olduğunun da bir gereğidir. Ne değişti hayatımızda ya? Kanunlardan vaz mı geçtik? Gerçekten birinin Sayın Erdoğan'a sorması lazım. Kanunlardan vazgeçtik o zaman. Çünkü doğrudan kendi sözleriyle ben hitap ediyorum. Mersin'de ben bu sözleri bunlarla duydum. Bunu söyleyen o günün başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı nasıl oluyor devamında idam cezasını tekrar savunur hale geliyor? Bakın, derdim sadece ve sadece şunu anlatabilmek. Burada konuşulan idam cezası var ya, bu hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde bir yerinden tutulabilecek, savunulacak bir ceza değil. Çünkü bu cezanın caydırıcılığı yok. İnsanlar çağlar boyunca uygulamışlar bunu zaten. Ama ne suç değişmiş, ne suçun niteliği, ne suçlunun niteliği. Bu değil asıl olan. Bir önemli düzenleme yapılacaksa eğer, toplumun birbiriyle kavgasının önüne geçilip kesin olarak emniyet sağlanmak zorunda. Bugün sokaklar Teksas'a dönmüş durumda. İnsanlar ellerinde tabancalar, palalar, kılıçlarla birbirlerine dalıyorlar sokakta. Yalan diyebilecek var mı? Her gün bir kadın ölüyor en az. Erkek şiddeti sonucunda. Bunu önleyemeyen iktidar bugün idamdan kendine bir pay çıkarmaya çalışıyor. Eğer idamın nasıl bir şey olduğunu merak edecek olursanız, kendi gitti adı kaldı, idam gitti utancı kaldı kitabı. Sevgili Türey Köse'nin kitabını lütfen okuyun. Çünkü Denizler'in idamına 1972'de el kaldırarak onay veren AKP'lilerin ifadelerini, o gün tutanaklarda konuşulanları ve sonra kendilerinin tanıklıklarını göreceksiniz orada. Burada savunulacak şey idam falan değil, insan hayatı. Ama insan hayatının sağlıklı sürdürülebilmesi için adaletin %100 tesis edilmesi ve emniyetin Türkiye'de sağlanması. Biz insanları çatır çatır tehdit edenleri, ana avrat küfredenleri, hayatlarını zindana çevirenlerin, iktidar tarafından oluşturulan emniyetin elinde hiçbir cezaya maruz bırakılmadığını görüyoruz. Yalan diyebilecek kimse var mı? En son geçen hafta işte Büşra Hemşire'nin yaşadıklarını düşünün. Bir alçak, bir şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz tehdit etti. Ne oldu? Ne oldu soruyorum size. Bunlar değişmiyor ki hayatımızda. Bunu sağlayamayan iktidar, artık iktidar gücünü tamamen yitirdiğini bilen insanlar, bugün idam cezası üzerinden bir tartışma yaratarak, toplumdaki kutuplaşmayı artırıp kendi taraftarlarını biraz daha yanlarına çekmek, yani amiyane tabirle safları düzmeye çalışıyorlar. Bu kadar. Ama buradan çıkacak saf hiç kimsenin hiçbir işine yaramayacaktır. Çünkü dedim ya, binlerce yıldır uygulanan bu gelenek, eğer işe yarıyor olsaydı, hukuken bir karşılığı oluyor olsaydı, bugün bu suçların hiçbirinin yaşanmaması gerekiyordu. Oysa biliyoruz ki var. Burada asıl olan toplumun rehabilite edilmesi. Ve bu rehabilitasyonun içinde yasaların ne kadar uygulanabilir olduğunu görmek insanların önünü açacak şeydir. Burada söylenen şey, burada yaşanan şey, idam cezasından medet umacak kadar çaresiz kalmaktır, alçalabilmektir, küçülebilmektir. Daha ötesine bir tek cümle bile söylemek mümkün değil. Cumartesi günü çok önemli bir kayıp yaşadık. Türkiye'de bizim medya tarihimiz açısından evet çok önemli bir kayıp ama benim kişisel tarihim açısından da son derece önemli bir kayıp. Ben istedim ki yayının son 2-3 dakikasını ona ayırayım. Onu konuşalım. Erbil Tuş abi kaybettik. Erbil Tuş abi kim? 75 yaşında bir gazeteciydi Erbil abi. Kendini de hep böyle tanımlardı. Ben gazeteciyim. Türkiye'de pek çok yerde çalışmış, pek çok gazetede, pek çok önemli görev üstlenmiş. Ama özellikle yargı konusunda ve arşivcilik konusunda muhabirlik unvanından hiç vazgeçmemiş gerçek bir gazeteciydi. 75 yıllık ömrünün hiçbir döneminde, umarım insanlar bunu başkaları da söylüyor ama herkes aynı yüksek sesle söyler, hiçbir döneminde başını eğmemiş gazetecilerden bir tanesiydi. Benim kişisel tarihimdeki önemi de şu: 1985-86 yıllarında ben daha çok hani çok gençken, çocukluk döneminde 12 Eylül faşizminin en karanlık, en koyu dönemi, hala askı yönetim mahkemeleri işte o astıkları insanların ardından hesapta demokratikleşme çabaları yaşıyorlar ama Türkiye'nin üzerinde o iğrenç demokrasinin kılıcı sallanıp duruyor. Ben o dönemde Erbil Tuşalp'le tanıştım. Bin Tanık kitabını okuduktan sonra işkence ifadelerini, işkence tanıklıklarını yazabilecek kadar cesur bir gazeteci olduğunu gördüm ve ben bunu gördükten sonra gazeteci olmaya karar verdim. Benim kişisel tarihimde böyle bir önemi var. Benim bugün bir parça bu işi yapabiliyorsam, hakkını vererek yapabiliyorsam, yapmak mevzu değil, hakkını vererek yapabiliyorsam, burada büyük pay Erbil abinindir. Ve işin komik, tuhaf, nasıl adlandırırsanız adlandırın işte. Hayat böyle bir şey. Tesadüf deyin, tevafuk deyin ama hayat böyle bir şey. Biz Erbil abiyle hiç tanışmadık. Hiç yüz yüze gelmedik. Hiç. Bundan 1,5 sene önce, bu yayınlarda yaşananların tamamını biliyorsunuz, anlatıyorum size zaten. 1,5 sene önce bir yayın sonrası, 12 Eylül konuştuğumuz bir yayın sonrasında telefonum çaldı. Yayın sırasında benim hemen yanımda duruyor telefonum, yani siz de görebilirsiniz. Sesi kapalı ama burada duruyor. Açtım telefonu. Ünsal merhaba, Erbil'im ben dedi. Erbil abi telefonu hep böyle açarmış. Sonradan öğrendim, beni de böyle aradı. Çok acayip oldum gerçekten ve ben gözyaşlarımı tutamadım. Çünkü Erbil abiyle hiç denk gelmemiştik biz. Ben bunu anlatamamıştım ona, bilmiyordu. Yine benim için meslekteki büyük ustalarımdan bir tanesi. Çok fazla ustam yok yani, adını anıp şunlar sayesinde. Ama gerçekten ustam olan insanlardan biri. Hıdır abi, Hıdır Göktaş'ı arayıp, onlar eski çalışma arkadaşı, onu arayıp benim telefonumu istemiş. Aradı, dedi ki, ya ben yayınları izliyorum. Eşi Ayşegül Hanım, başınız sağ olsun. Bir kez daha Allah rahmet eylesin ve sabır versin size. Biz de Ayşegül'ü her sabah izliyoruz seni. İçim çok coşkuyla doluyor ve aramak istiyorum ama hiç denk gelmiyordu. Bugün artık mutlaka arayayım, sesini duyayım dedi. Ve ben anlattım benim hayatımdaki önemini, gazeteciliği seçmemdeki etkisini falan. Karşılıklı bir 15 dakika falan ağladık biz. Yani şimdi düşününce komik geliyor tabii ama öyle değil. Ondan sonra da Erbil abi herhalde haftada bir gün, en az bir gün yayın sonrası arar. Hem yayına ilişkin eleştirilerini anlatır hem de yapılması gerekenin ne olduğu üzerine konuşurdu. Müthiş bir arşivciydi. Gerçek bir hafızaydı, gerçek bir beyindi. Ama benim için en büyük etkisi, gazeteciliği seçmemdeki unsur olmasının da ötesinde, bence herkes için aynı şey geçerli olmalı. Arkasından bir tek kişinin bile başını eğdi diyemeyeceği bir insandı. 75 yaşında Erbil abinin elinden, bugün hani konuşuyoruz ya, Kainat İletişim Başkanlığı'nın etkisiyle Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü sürekli basın kartını aldı. İptal etti. İptal etti. 75 yaşında bir insanın. Normalde bunu insanlar artık ömrünün son deminde sessizlikle karşılayabilir ama Erbil abi hayatının hiçbir döneminde yapmadığı gibi yine aynı şeyi yapmadı ve çıkıp dedi ki bu benim için bir onurdur. Eğer insan olsalar bunu yapanların utanması lazım. Ama değiller, utanmayacaklar. Bu yayın benim gazetecilik hayatımın en büyük etkileyicilerinden, bu mesleği seçmemdeki temel unsur olan sevgili Erbil abinin, Erbil Tuşalp'in aziz hatırasına adanmıştır. Nurlar içinde yatsın. İzlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.